Ayrım 13.
Feyerabend'in büyük ölçüde Kuhn'dan kaynaklanan yaklaşımı daha keskin bir çizgi izlemektedir. Ona göre bilim bir yanıyla din veya ideoloji, öbür yanıyla parapsikoloji, astroloji, efsane, dahası falcılık gibi uygulamalardan sadece biridir. Bilimin akılcı ve deneysel olma gerekçesiyle yürüttüğü üstünlük savı yersizdir. Doğruluk ve bilgi hiçbir çalışma biçiminin tekelinde değildir. Kaldı ki gerçeğe ulaşmanın belli bir yöntemi yoktur. Ne olursa gider. Feyerabend'in bilimciliğe, dahası bilime karşı savaş çağrısıdır. Bilimde tüm diğer arayışlar gibi gelişigüzel, üstünkörü ve temelde irrasyoneldir. Ne dayandığı varsayım veya ilkeler, ne de ulaştığı sonuçlar bakımından ona üstünlük ya da ayrıcalık sağlayan bir özelliği yoktur. Özellikle kuramsal düzeyde bilim, mistik düşünce ölçüsünde özneldir. İdeolojiler gibi bağnaz, onlar ölçüsünde totaliter olmaya yöneliktir. Kilisenin orta çağdaki baskı ve egemenliğini çağımızda bilim kurmuştur. Feyerabend, toplumun dogmatik inanç sistemleriyle bir tuttuğu bilime karşı korunması gereğinden bile söz etmektedir. Bilime yönelik bu saldırıyı haklı bulabilir miyiz? Gerçekten bilimi diğer uygulamalardan ayıran özellikleri yok mudur? Feyerabend, bilimi yerine olmanın çağrısını yapıyor, oysa asıl tehlikenin, ideolojilerin insan düşüncesi üzerinde egemenlik kurma ve sürdürme savaşımından, izledikleri tek düze, kapalı ve militan fanatizminden kaynaklandığını umursamaz görünüyor. Bilim anlayışımızın mantıkçı pozitivizmin dar çerçevesinden kurtarılmış olması olumlu bir gelişmedir kuşkusuz. Ancak bu açılma, bilimi örneklerini teoloji ve ideolojilerde gördüğümüz bağnaz düşünce çizgileriyle bir tutma noktasına kayınca inandırıcılığını yitirmektedir. Feyerabend'da açığa vurulan egzotik görünme hevesi değilse bilimi bilerek çarpıtma, gözden düşürme girişimidir. Görülüyor ki uygarlığın yaşamsal sorunu ne ideolojilerimizi bilimsel gösterme ne de bilimi ideolojiler kategorisine indirme çabasıyla çözülebilir. Her şeyden önce sorunun kökeninde yatan aykırılığa doğru tanı koymamız gerekir. Yığınların davranış eğilimleri ideolojilerin manipülasyonuna elverişli, bilimin yaklaşım biçimlerine ise yatkın değildir. Öyleyse çözüm, bireylere el verdiği ölçüde kitleleri her türden tekelci ve bağnaz tutumlara karşı uyarmada, eleştirel düşünme, tartışma ve irdeleme etkinliklerine yöneltmede aranmalıdır. Başka bir deyişle sorun ideolojileri yabanıl, azgın ve totaliter çizgiden, uygar, insancıl ve çoğulcu çizgiye çekmek bir tür evcilleştirme sorunudur. Bu ise kuşkuya, yanılma ve denemeye yer veren bilimsel anlayışa dayalı bir eğitim politikasıyla sağlanabilir ancak. Bu anlayışı işleme, açıklıkla ortaya koyma en başta bilim felsefesinin görevidir. İdeoloji toplumsal ve kültürel bir olgudur. Daha ileri giderek insan doğasının bir yansımasıdır diyebiliriz. Öyleyse ideolojiden uzak durmak ya da kimi ideolojileri yasaklamak kalıcı bir çözüm getirmez. Kaldı ki öyle bir toplumun kendisi ideolojik niteliktedir. İdeoloji sorununa ideolojik yaklaşım bizi bir açmaz içine iter. Kendi kültürümüzden kaynaklanan ideolojileri doğru, yabancı kültürlerden kaynaklananları yanlış saymak yaygın bir tutumdur. Oysa bu bağlamda doğru ya da yanlış nitelemesi yerinde değildir. İdeolojileri belki de yabanıl, uygar çizgisi üzerindeki konumlarına göre değerlendirmek yoluna gidebiliriz. Örneğin, totaliter sistemleri daha yabanıl, özgürlüğü içeren çoğulcu demokrasileri daha uygar diye niteleyebiliriz. Bu da ideolojik bir yaklaşım değil midir diye sorulabilir. Öyle de olsa, bir tür değerlendirmeden kaçamayacağımıza göre, bilimsel görüşe ters düşmeyen hoşgörü ve özgürlükleri içeren çoğulcu bir yaşam anlayışını benimsemekte sakınca yoktur. Çünkü bu anlayışta kişi tutsak değildir. İstenirse buna da ideoloji diyebiliriz. Ne ki çoğulcu yaşam anlayışı ideoloji de sayılsa, yabanıl ideolojilerin tanımlayıcı özellikleri olan tek düzelikten, egemenlik kurmaya yönelik bağnaz ve militan tutumlardan uzaktır. Sorun bilimsel yaklaşımla uyum içinde olan bir yaşam anlayışını oluşturma, bireylerin giderek kitlelerin davranışlarına sindirme sorunudur. Sorunun çözümü uzun süreli, çok yanlı bir deneyim gerektirir. Bu süreçte amaca uygun etkili bir eğitim politikasının yanı sıra sanat etkinlikleri, dernekleşme, tartışma, eleştiri ve çoğulcu katılma olanak sağlayan siyasal düzen önemlidir. Biz burada yalnızca bilim felsefesinin bu konuda işlevine değinmekle yetineceğiz. Bilim felsefesinden beklediğimiz, bilimle ideoloji ilişkisinde ideolojileri evcilleştirme, daha uygar bir çizgiye çekme olasılığından söz ettik. Bu ne demektir? bilim felsefesinin böyle bir süreçte işlevi ne olabilir? Hemen belirtmeli ki, bilim felsefesinin etki alanı bireylerle, seçkin kesimlerle sınırlıdır. Kitleleri doğrudan etkileme gücü yoktur. Ancak bu dar alan içinde bile bilim felsefesi uzun sürede kitlelere uzanan etkinlik gösterebilir. Bilim felsefesinin bilime yönelik eleştirel ve kavram çözümleyici etkinliği, ideolojileri irdeleme ve değerlendirme etkinliğiyle genişletilebilir. Bilim felsefesi geleneksel işlevinde bilimin kavramsal yapısına, dayandığı temel varsayımlara ışık tutmak, gözlem ve kavram ilişkisine açıklık getirmek, bilimsel yöntemin ayrıcı özelliklerini belirlemek çabasını sürdürür. Aynı yaklaşımla ideolojilerin kaynaklarına inilebilir, varsayım ve öğretileri irdelenebilir, amaç-araç ilişkileri tartışılabilir. İdeolojilerin irrasyonel dayanaklarını bilimsel verilere ters düşen öğretilerini gün ışığına çıkarmak, bunları irdelemek ve tartışmak doğrudan alternatif bir ideoloji oluşturmaya değil, ideolojilerin, özellikle yabanıl ideolojilerin, gerçek çehresini ortaya çıkarmaya yönelik bir etkinliktir. İdeolojilerin evcilleştirilmesi her şeyden önce bilimle tutarlı nesnel bir eleştiriyi gerektirir. Bu eleştiriyi hiç değilse kavramsal düzeyde sağlayabilecek en etkili çalışma bilim felsefesidir. Bilim felsefesi kendine özgü ölçülü ve sorumlu yaklaşımı içinde ideolojileri öz eleştiriye, bir tür nefis yoklamasına zorlayabilir. Bu yolda çaba gösteren bilim felsefecileri arasında en başta kimi çalışmalarıyla büyük etki oluşturmuş Bertrand Russell ile Karl Rahner'ı örnek gösterebiliriz. Bilim felsefesi ideolojileri özellikle iki yönden, dayandıkları kozmoloji ve içerdikleri epistemoloji yönlerinden irdeleyebilir. Her ideolojik sistem bir yanıyla kozmolojiye uzanan kimi varsayımlara dayanır. Bu tür varsayımların büyük dinlerde, hatta mistik doğu kültürlerinde bile yer aldığı görülmektedir. Bunun çarpıcı bir örneğini Ortaçağ Katolik teolojisinde bulmaktayız. Bilindiği gibi o dönem Hristiyanlığın evren anlayışı Aristoteles'in fizik ve metafiziğinde temel bulmuştu. Aristoteles kozmolojisi dinsel ideolojiyle öylesine kaynaşmıştı ki ona ters düşen bilimsel çalışmalara olanak tanımak şöyle dursun, öyle çalışmalara yönelen bilginler Engizisyon önünde kimi kez yaşamlarını yitirmeye varan cezalara çarptırılıyordu. Bu tutum 17. yüzyıl ortalarına kadar etkinliğini sürdürür. Modern bilimin tartışmasız egemenlik kurduğu kozmolojide bugün bile Aristoteles'in etkisinin tümüyle kırıldığı kolayca söylenemez. Nitekim son yüzyıl içinde Neo-Tomizm adı altında Ortaçağ Katolik ideolojisini canlandırma çabalarının ortaya çıktığını görmekteyiz. Bir başka örneği kökeni Hegel ve Fichte idealizmine uzanan faşist ideoloji ya da onu ontolojisinde ters yüz eden komünist ideoloji sergilemektedir. İki ideolojide ortak olan temel nokta sağduyu ve bilimle uyumlu empirisizme karşı diyalektik yasalara bağlı işleyen bir gerçeklik varsaymalarıdır. Bertrand Russell, akıl dışı diye nitelediği bu gelişmeyi, Hamm'ın klasik empirisizmi çökerten kuşkularının doğal bir sonucu saymaktadır. Bilim felsefesi hem diyalektik öğretiyi hem de ona uygun işlediği varsayılan gerçekliği irdeleyerek bunların bilimsel değil metafiziksel olduğunu ortaya koyabilir. Bilindiği gibi Marksizm 19. yüzyıl bilim düşüncesinde ağırlık kazanan mekanik materyalizm yerine daha gizemli ve çekici bir kavram olarak diyalektik materyalizmi koyarak bilimsellik savında bulunmaktadır. Türü ya da adı ne olursa olsun materyalizm metafiziksel bir öğretidir. Diyalektik öğreti de ne teori ne de yöntem olarak bilimsel değildir. Hegel ruh denen mistik bir nesneyi varsayıyordu. Ona göre ruh, diyalektik aşamalardan geçerek evrensel gelişmeyi sağlayan güçtü. Başka bir deyişle ruhun gelişme çizgisi diyalektik nitelikteydi. Marx da Hegel gibi evrenin kaçınılmaz olarak diyalektik düzenek çerçevesinde geliştiği inancındadır. Şu kadar ki Hegel'de asal güç, Marx'ta ise maddedir. Diyalektik materyalizmin bilimsel olmadığı Engels'in Doğanın Diyalektiği adlı yapıtında diyalektiğin evrensel geçerliğini kanıtlama çabasında içine düşmekten kurtulamadığı bir takım zorlama, çarpıtma, dahası düpedüz saçmalıklardan da bellidir. Her şeyi kapsayan ve açıklayan bir ilke olarak sunulması diyalektik öğretinin yöntem ya da kuram olarak boşluğunu gösterir. Hiçbir şeyi dışlamayan bir ilkeyi bilimsel değil, olsa olsa metafiziksel bir dogma saymak yerinde olur. Gerçekten formel mantığın temel ilkelerine ters düşen, doğal ya da sosyal süreçleri ne öndeği ne de açıklama yönünden bilimsel yasaların bilinen işlev ve gücünü taşımayan bir öğretiyi evrensel geçerlikte doğru saymak ancak dinsel türden bir inançla olasıdır. Nitekim L. Roger bu tutumu Sovyet mistisizmi diye nitelemiştir. 12. Bölüm Bilim ile Din. Bu metin daha önce felsefe açısından bilim ile din başlığıyla Felsefe Tartışmaları 1. kitapta Aralık 1987 İstanbul yayımlanmıştır. Evrene yönelik dinsel deneyim bilimsel araştırmanın en güçlü, en soylu kaynağıdır. Albert Einstein. Bilimsel yaklaşım özünde eleştireldir. İspatlayarak değil, sınayarak, yanılgıyı ayıklayarak ilerler. Karl Popper. Bilim ile dinin çatışma alanı. Laplace'ın Göksel Mekanik adlı yapıtını okuyan Napolyon, kitapta Tanrı'dan hiç söz edilmediğini söyleyince, ünlü astronom, "Benim öyle bir hipoteze gereksinmem olmadı." diye karşılık verir. Tanrı'ya inancın yersel buyurganlara büyük güç sağladığı görüşünü taşıyan Napolyon'un bu yanıta tepkisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak ünlü komutanla dönemin ünlü bilim adamı arasında geçen bu konuşma, teoloji ile bilim arasındaki ilişkiyi yalın bir biçimde ortaya koymaktadır. Din kapsamı geniş bir etkinliktir. Kökeninde psikolojik bir olaydır. Kişinin yüce bir varlığın anlayış, sevgi ve koruyucu gücüne sığınarak yalnızlık, korku ve yetersizlik gibi duygulardan kurtulma, yaşamına anlam bulma gereksinimlerini karşılamaya, ona erinç ve doygunluk sağlamaya yönelik inanç ve tapınma biçimlerinden oluşur. Bu yönüyle din, insan doğasına özgü kimi köklü ruhsal gereksinimleri yansıtmaktadır. Bir başka yönüyle din, kişilerin davranış biçimleriyle toplumsal ilişkileri düzenleyici kuralları içeren kuramsal bir dizgedir. Belli bir ahlak geleneğini temsil eder. Din, değindiğimiz psikolojik ve sosyal işlevlerinde bilim dışı bir etkinliktir. Bilimle ters düşmesi diye sorun yoktur. Ne var ki dinin bilimle kesişen, ikisi arasında sürekli çatışmaya yol açan bir üçüncü yanı vardır. Teoloji diye bilinen bu etkinlik, metafiziksel türden bir öğretiyi, evreni anlamaya, olup bitenleri açıklamaya yönelik kendine özgü bir bilimsellik savını içerir. Teolojide Tanrı kavramını oluşturan koruyucu, sevecen, bağışlayan ve benzeri antropomorfik öğelerin yanı sıra yaratan, düzenleyen ve bilen öğeleri büyük ağırlık taşır. Teolog evrene ilişkin tüm bilgilerin, hiç değilse Tanrı'nın insan için yeterli gördüğü bilgilerin kutsal kitapta verildiği savındadır. Onun gözünde bilim, kutsal kitabı anlamak, yorumlamak, Tanrı'nın insan için öngördüğü öğretileri yaymak etkinlikleriyle sınırlıdır. Oysa Laplace'ın yanıtında dile getirilen bilim, amacı, yöntemi ve sonuçları bakımından bu anlayışla bağdaşmaz bir etkinliktir. Bilim, olgusal dünyayı, dünya ötesi bir nedene, Tanrı'ya giderek değil, olgusal nesne ve ilişkilere yönelik hipotezler oluşturarak açıklama yoluna gider. Deyiş yerinde ise, bilim bir bitmeyen, sınama, yanılma, yanılgıyı ayıklama sürecidir. Yanılma, yanlışlanma olasılığına açıktır. Tanrı'yı üstü örtük de olsa dışlayan, sonuçları kutsal kitapların içerdiği, mutlak doğrularla çelişen bilimin din için bir tehlike oluşturduğu, teologların gözünden hiçbir zaman kaçmamıştır. Nitekim ilk çağlardan günümüze dek teologların sanat, etik ve felsefede yeniye açılma girişimleri gibi bilimi de sınırlama, sindirme, dahası yok etme yolunda ellerindeki tüm olanakları kullanmaktan geri kalmadıklarını görüyoruz. Bilim tarihi özellikle bilimlerin başlangıç dönemlerinde yer alan teolojik baskıların çarpıcı örnekleriyle doludur. Burada amacımız teolojinin bilimsellik savını irdeleyerek din ile bilim ilişkisindeki temel soruna açıklık getirmektir. Ancak daha önce örgütsel dinin bilime karşı tarih boyunca sürdürdüğü baskı, yıldırma ve yok etme girişimlerine kısaca değinmeyi yararlı görmekteyiz. Bilimin gelişmesi kimi kültürel koşulların, bu arada özellikle doğayı anlama ve denetim altına almaya yönelik belli bir düşünce ortamının oluşmasına bağlı kalmıştır. Bu ortamın oluşmasına başlıca engelin, geçmişte olduğu gibi bugün de teolojiden geldiği kolayca yadsınamaz. Modern bilim teolojiye karşın bir gelişmedir. Teoloji dinsel metafiziktir. Evreni Tanrı kavramına dayanarak anlamlı kılma, açıklama girişimidir. Teolojik açıklamayı bir tek fırça vuruşuyla resim yapmaya benzetebiliriz. Tanrı kavramı öylesine geniş ve yüklü tutulmuştur ki, açıklama kapsamı dışında kalan hiçbir olgu gösterilemez. Bilimin ortaya çıkışı, her şeyi açıklayan bir kavramın aslında hiçbir şeyi açıklamadığı gerçeğinin sezinlenmesini beklemiştir. Teoloji ileri sürüldüğü gibi evrensel doğruları içeren bir bilim olsaydı, ona ters düşen yeni bir bilimin etkinlik kazanmasına olanak olabilir miydi? Bir başka nokta da şu, bilim ile din arasındaki çatışmanın başlangıçtan beri tek yönlü bir tepkiden, teolojinin doğruları tek elinde tutma, insan düşüncesi üzerinde kurduğu egemenliği koruma kaygısından kaynaklandığını görüyoruz. Bilimle dinin tarih boyunca karşılıklı etkileşim içinde olduğunu vurgulayan seçkin bilim tarihçisi Sarton, din ile teolojiyi birbirinden ayırarak şöyle demektedir. Bu etkileşim çoğu kez bir saldırı biçimi almış, gerçek bir savaşa dönüşmüştür. Ne var ki aslına bakılırsa bu savaş bilim ile din arasında bir savaş değildir. Çünkü ikisi arasında bir savaş olamaz. Bu savaş bilimle teoloji arasındadır. Genellikle veba, kolera salgını, deprem, savaş, kıtlık gibi olguların ardından gelen dinsel fanatizm çoğu kez hırçın biçimler almıştır. Öte yandan bilgi birikiminin kuşaktan kuşağa aktarılmasında, kimi dönemlerde din adamlarının oynadığı olumlu rolü görmezlikten gelmemeliyiz. Bunun en iyi örneğini 2. İskenderiye ekolü ile 9. yüzyıl arasındaki karanlık dönemde bulmaktayız. Diyebiliriz ki bilimin ilerlemesini değil ama korunmasını Latin ve Yunan kiliseleriyle Nesturilerin klasik birikime sahip çıkmalarına borçluyuz. Modern bilimin gelişmesine önemli ölçüde Musevi Hristiyan geleneğinin Batı düşüncesi üzerindeki etkisine bağlayan yazarlar da vardır. Örneğin bilim tarihindeki çalışmalarıyla tanınan Huykas, mecazi olarak diyor, bilimin bedensel bileşenleri Yunan geleneğinden kaynaklanmış olabilir ama vitamin ve hormonları İncil kökenlidir. Ne var ki bu tür görüşleri ileri sürenlerin genellikle tartışma götüren bir varsayımdan, teolojiden soyutlanmış, araştırma ve öğrenmeye açık bir din varsayımından kalktıkları söylenebilir. Gerçekten dinin salt bir inanç, iyiye ve doğruya yönelik bir saygı duygusu kimliğiyle bilime ters düşeceği kolayca düşünülemez. Nitekim İslam dini medreselerin kurulmasıyla birlikte teolojinin ağırlık kazandığı döneme gelinceye dek bilim, matematik ve felsefe için elverişli bir ortam sağlamıştır. İslam bilginlerinin 7. yüzyıldan başlayarak Yunan düşüncesiyle temas kurmalarında Nestorilerin etkisi büyük olmuştur. Bakınız C. Yıldırım, Bilim Tarihi 4. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994 sayfa 63. Teolojinin özgür düşünceye, yeni arayış ve açılmalara karşı gösterdiği olumsuz tavrın kökeninde yatan nedir? Kimi bilimsel buluşlar neden sert, kimi azgın tepkilerle karşılanmış, yasaklanarak gözlerden uzak tutulmak istenmiştir. İnsanları yanlıştan korumak için mi? Örneğin biri çıkıp suyun bayır aşağı akmadığını, buzun soğuk değil sıcak olduğunu, güneşin dünyayı değil dünyanın güneşi aydınlattığını ileri sürse, herkes gibi teologlar da gülüp geçmekle yetinir. Oysa daha 300 yıl öncesine değin, arzın güneş çevresinde dönen sıradan bir gezegen olduğunu söylemek ya da jeolojik bulgulara dayanılarak gezegenimizin yaşını belirlemek, insanın birkaç bin yıl önce değil, milyonlarca yıl süren bir evrim sürecinde ortaya çıktığını ileri sürmek, teologların gözünde bağışlanmaz suçtu. Çünkü bu türden bulgular, kutsal doğrulara ters düşüyordu. Bunun belleklerden silinmeyen çarpıcı örneğini, Kopernik teorisine gösterilen tepkilerde bulmaktayız. Dinde reform hareketinin öncüleri bile, teolojik dogmalara ters düşen yeni teoriyi işlerine sindirmek şöyle dursun, kızgınlıklarını açığa vurmaktan kendilerini alamamışlardır. Kopernik'i yeni yetme bir astrolog diye küçümseyen Luther, halkın bu ne dediğini bilmeyen kişiye kulak vermesini yadırgayarak şöyle demişti. Bu budala tüm astronomi bilimini altüst etme özentisine kendini kaptırmış ama boşuna bir çaba. Çünkü kutsal kitapta Joshua'nın yer küresine değil, güneşe yerinde durmasını buyurduğu yazılıdır. İncil'de dünyada kurulmuştu, hareket edemezdi artık. Tümcesini anımsatan Calvin'de tepkisini, Kopernik'i kutsal ruhun yetkisinin üstüne çıkarma kimin haddine düşmüş, gözdağıyla belirtmişti. 18. yüzyıl teologlarından Wesley daha da ileri giderek astronomideki yeni gelişmeleri bir tür dinsizlik saymıştı. Kendisi de bir din adamı olan Kopernik, karşılaşacağı tepkileri göz önünde tutmuş olmalı ki, Papa'ya ithaf ettiği kitabının yayımlanmasından uzun süre kaçınmış, dahası kitabın basım işini üstlenen Ojinder'ın ön sözünde yer alan şu açıklamayı yerinde bulmuştu. Dünyanın güneş çevresinde döndüğü savı yalnızca bir hipotez olarak ileri sürülmüş, doğruluğu söz konusu değildir. Görünüyor ki teolojiden gelen tepki herkesin bildiği doğruların yatsınmasına değil, kutsal doğrular diye zihinlere yüklenmiş bir takım dogmalara ya da metafiziksel öğretilere ters düşen bilimsel buluşlara yöneliktir. Güneşin varlığını yatsımak teologlarla birlikte kimseyi rahatsız etmez. Oysa Tanrı'nın varlığına ilişkin ılımlı bir kuşkuyu, dolaylı da olsa açığa vurmak bağışlanmaz bir suçtur. Nedeni açıktır. Teolojik öğretilerin kuşku, irdeleme ya da özgür tartışmaya dayanma gücü yoktur. Açıklama diye ortaya konan a priori öğretilerin sarsılmasıyla, onlara dayalı egemenliğin yitirilme korkusu, teolojiyi bir ölüm kalım savaşımına itmişti. Öyle ki, Russell'ın belirttiği gibi, kuramsal matematik dışında her bilim var olma savaşımı vererek işe koyulmak zorunda kalmıştır. Astronomi Galile'nin, jeoloji Buff'ın kişiliğinde mahkum edilmişti. Bilimsel hekimliğin uzun süre kilisenin ceset üzerinde teşrih çalışmalarına karşı durması yüzünden gelişme olanağı bulamadığını biliyoruz. Darwin cezasız kaldıysa sahneye çıkışının gecikmiş olmasındandır. Ama bugün bile Katolik kilisesiyle Tennessee eyaletinin yasa koyucularının gözünde evrim tiksinti yaratan bir kavramdır. Bilimin gelişmesinde her adım güçlükle atılmış, atılan her yeni adım bugün bile geçmişteki yenilgilerinden hiç ders almamış gibi bağnazlığın direnişiyle karşılaşmaktadır. Giordano Bruno'yu ateşte ölme, sağlığını ve görme yetisini yitirmiş Galilei ileri yaşına karşın ev hapsine mahkum etmiş dinsel fanatizmin günümüzde özellikle İslam dünyasında yeni bir başkaldırma eyleminde olduğunu görmekteyiz. İslam'da fanatizm 11. yüzyılda Gazali ile başlamıştır. Gazali Filozoflara Yakım adlı kitabında başta felsefe olmak üzere İslam teolojisi dışında tüm düşünce etkinliklerine karşı militan bir tutum ortaya koymuştur. Ülkemizde de giderek etkinlik kazanan fanatizm pek çok alanda kendini açığa vurmaktadır. Bunun somut bir örneğini orta öğretim programlarında felsefe ve mantık derslerine ilişkin son 15 yılda yapılan değişikliklerde görmekteyiz. Kuşkusuz bilimsel gelişmelere karşı teologların tepkisi her zaman doğrudan olumsuz olmamıştır. Özellikle bilimsel bulguların kolayca göz ardı edilemediği durumlarda teologların ya yeni bir yoruma ya da durumu kurtarıcı sözde hipotezlere başvurduğunu görmekteyiz. Bunun çarpıcı bir örneğini 19. yüzyılda teolog Gosse verir. Gosse, dünyanın yaşına ilişkin yatsıyamadığı jeolojik bulgular karşısında Tanrı evreni yarattığında her şeyi sanki çok eskiymiş gibi düzenlemiştir diyerek teolojiyi kurtarmaya çalışır. Öyle ki örneğin kayalara daha yaşlı bir görünüm vermek için içleri fosille doldurulmuş, katmanları volkanik püskürmeler ya da tortul birikimler sonucu oluşmuş gibi yapılanmıştır. Ne ki Gosse'nin bilimsel bulgularla teoriyi bağdaştırma yolundaki bu çabası beklediği ilgiyi teologlar arasında bile bulmaz. Deneyimli teologlar direnişlerini daha ustaca yöntemlerle sürdürmenin gereğini bir kez daha anlamışlardır herhalde. Teolojinin bilimsellik savı. Teoloji her dönemde evrenin kesin doğruları içeren yetkin açıklamasını verdiği savını taşımıştır. Görünümdeki tüm çekingenliğine karşın bugün de bu savdan vazgeçmiş değildir. Gerçi Batı'da 17. yüzyıldan bu yana üstünlük giderek artan ölçüde bilimin eline geçmiştir.